Çınaraltı.
TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. İşte yine bir Çınaraltı programında karşınızdayız. Programımız canlı olarak yayınlanıyor ve 24'e kadar, saat 24'e yani gece yarısına kadar sizlerle beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, bu programda sizlere biraz bizim temizlik kültürümüzden, Avrupalıların temizlik kültüründen ve bu ikisi arasındaki mukayeselerden bahsetmeye çalışacağız. Hakikaten sevgili dinleyiciler, yabancı seyyahların, yabancı yazarların, yabancı tarihçilerin, Türklerin temizlik kültürü hakkında çok enteresan tespitleri var. Onlar diyorlar ki Türklerde yıkanma işi hayrete değer. Paris'te diyorlar, ancak yarım yüzyıldan beri birkaç tane banyo var. O da böyle ileri gelenlerde. Londra, Berlin, Viyana gibi şehirlerde ise o da yok. Gerçi 100 yıldır, 150 yıldır Avrupa'da da temizliğe önem verilmektedir. Fakat Türklerin yüzlerce yıldan bu yana temizlik konusunda vardıkları yere ulaşmaktan henüz çok uzak kalmıştır. Bugün bir Avrupalı en fakir bir Türk köylüsü kadar temizlik kurallarına uymaz. Tabii şimdi bunun ne zaman söylendiğini söyleyeceğim. 13. yüzyıl ortalarına kadar Paris'in ne kadar pis bir şehir olduğunu herkes bilir. O zamandan beri bu konuda ilerlemekte, övünmekteler Avrupalılar. Ama Türklerin bugünkü temizlik seviyesine gelmeleri için en az daha 50 yıl var diyor. Kim diyor bunu? Doktor Breyer 1836 yılında söylüyor. Yani 150 yıl önce bunları söylüyor. Evet, Avrupa'nın temizliği, hele hele yıkanmayı Türklerden, Osmanlı Türklerinden öğrendiği bir gerçek. Yüzlerce yıl boyunca sevgili dinleyiciler, Türkiye'ye gelen seyyahların Türklerin temizliğini anlatması, yazması sonunda tesirini göstermiş ve Avrupalılar nihayet suya sabuna dokunmaya karar vermiştir. Aslında Avrupa'nın temizliği Türklerden öğrenmesi konusunu başka bir şekilde ifade etmek gerekir. Çünkü Batı dünyası oldum olası pislik içinde yüzüyor değildi tabii ki. Avrupa'nın dillere destan olan pisliği Rönesans'la birlikte başlamıştı. Daha önceden Orta Çağ'da ise durum çok daha başkaydı. Nedense genellikle Orta Çağ'ın Avrupa'nın en pis dönemi olduğu sanılır. Halbuki Orta Çağ 1000 yıl sürdü. Bu 1000 yıl boyunca zaman zaman temizliğe de önem verildiğini görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, eski Mısır, eski Yunan ve eski Roma medeniyetlerinde suyun ehemmiyeti büyüktü. Çünkü bunlar Akdeniz medeniyetleriydi. İmparatorluk devrinde Roma'da bütün lüks evlerde banyo daireleri vardı. Halk içinde umumi hamamlar vardı. Romalılar zamanında Fransa'da ve Avrupa'nın başka yerlerinde umumi banyolara önem verilmişti. Romalılar sabunu da biliyorlardı sevgili dinleyiciler. Ancak kötü kokuluydu sabunları. Bu yüzden kadınlar tuvalet masalarından koku şişelerini eksik etmezlerdi. Sevgili dinleyiciler, Orta Çağ'ın bir başka özelliği de Avrupalılar arasında bizim anladığımız şekilde bir utanma duygusunun olmamasıydı. Yukarıda da belirttik ya, 1000 yıla yakın süren bir devrede örf adetlerin büyük değişikliklere uğraması son derece normal. Varlıklı kimseler yataktan kalkar kalkmaz hizmetçilerin hazırladığı içi su dolu fıçığa girer ve yıkanırlardı sevgili dinleyiciler. Kadınların varlığı onları rahatsız etmezdi. Bazı yazarlar utanma duygusunun Orta Çağ'dan sonra meydana çıktığını belirtiyorlar. Çıplak vücut, insan vücudu o devirde hiç de utanılacak bir şey olarak kabul edilmiyor Avrupa'da. Genç kızlar, hatta bazen bir baronun kendi kızları bile bir yorgun şövalyeyi kendi elleriyle soyup yıkıyorlardı. Bakın işte Avrupa'nın utanma duygusuna. O zamanlar sevgili dinleyiciler, yemekten önce de el yıkanırdı. Ama buna dikkat edilmesinin bir sebebi vardı. Çünkü henüz çatal, kaşık yoktu. Yemek parmaklarla yenir, yemekten sonra el yine yıkanırdı. Durum köylerde de aynıydı. Buna olsun dikkat ederlerdi. Bir de Ortaçağ Avrupası'nın adetlerinden birisi sevgili dinleyiciler, çıplak yatmaktı. Derebeyi olsun, köylü olsun, hanım olsun, hizmetçi olsun. Herkes çıplak yatar. Sabahleyin de kalkar kalkmaz kendisini su dolu bir fıçıya atardı. Avrupalıların o devirden başlayan bu akmayan suda yıkanma usulü günümüze kadar devam etmiştir. Hakikaten bizim en çok şaştığımız, her devirde şaştığımız bir şeydir bu. Akmayan suda yıkanma. Bugün televizyonlarda görüyoruz, Avrupalılar, Amerikalılar banyo küvetini dolduruyorlar, içine giriyorlar veya lavaboyu kapatıp içine doldurdukları suyla ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Bizim anlayışımıza göre bu tek kelimeyle pislikten ibarettir. Bizler, Türkler asırlar boyunca ancak akarsuyla yıkanınca temizlenildiğine inanırız. Zaten Türklerin temizliği dünyanın hiçbir milletinde yoktur. İranlılar da Avrupalılar gibi akmayan suda yıkanırlar sevgili dinleyiciler. Akarsu temizliği bakımından Avrupa'nın bugün bile bizden çok geri olduğunu çekinmeden söyleyebiliriz. Ders kitaplarında şurada burada Rönesans'ın her nedense genellikle her şeyin daha iyiye doğru gittiğine dair bir inanış var Rönesans'la beraber. Aslında yersizdir bu inanış sevgili dinleyiciler. İnsana öyle gelir ki Rönesans'ı yapanlar bu çıplak insan vücudunun resminin yapılmasına, heykelinin dikilmesine karşı büyük hayranlık duymaları, temizlik ve vücudun bakımı konusunda da kendini gösterir zanneder insan. Orta çağın sağlık kuralları değişir diye düşünür. Halbuki öyle değil. İşte bunlar heykel ve resim yapmaktan öteye geçmemişler. Durum tamamen tersine. İnsanlar, Avrupalılar, daha önceki asırlara göre daha pasaklı olmuştur. Bu durum 19. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür sevgili dinleyiciler. Konu üzerine inceleme yapan araştırmacılar, bunda ilk rolü artık çıplak yatma adetinin terk edilmesine bağlıyor. İyi, hoş, geceleri gecelik giyiliyor, sabahleyin gündüz elbisesiyle değiştiriliyor. Tabii çıplak yatmayan artık insanlar da soyunup banyoya girmeye üşeniyorlar. Böylece 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'nın o dillere destan pisliği başlamış oldu. Halka açık banyolar kapatılmıştı o zaman. Evlerde bu iş için ayrılan yerler de başka işlerde kullanılmaya başlanmıştı. Yıkanma büsbütün unutulup gitmişti sevgili dinleyiciler. Öyle ki yemekten önce el yıkamak adeti tamamen ortadan kalkmıştı. Çünkü yavaş yavaş çatal kaşık artık Avrupalı'nın hayatına giriyordu. Yıkanma unutulduğu sürece sevgili dinleyiciler pislik arttı. Pislik arttıkça kötü kokular da çoğalmaya başladı. Bunun üzerine Avrupalı yıkanıp temizlenmeyi düşüneceğine parfüm imalini bir sanayi haline getirdi. Gelelim bizdeki duruma sevgili dinleyiciler. Selçuklular zamanında Konya, Kayseri, Alanya gibi önemli şehirlerde, önemli merkezlerde halk için yapılmış umumi hamamlar vardı sevgili dinleyiciler. Bu hamamların mimarisi Bizans ve Roma hamamlarının mimari tarzındaydı. 13. yüzyıl eseridir bu hamamlar. Daha eski olarak Anadolu'da Artuklu Türklerinin yaptığı hamamlar var. Birkaç yerde var bu hamamlar. Daha 12. yüzyılda yapılmaya başlanmış. Türkler Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'yu ele geçirmişler. Bundan sonra Bizans hamamlarında bazı değişiklikler yapmış ve onları kullanmışlar. Hele tabii şifalı su kaynaklarına büyük önem vermişler sevgili dinleyiciler. Bunları derhal halka açık hamamlar haline getirmişler. Tabii bu sıcak su kaynaklarının açık olanlarına ılıca, üzeri kapalı hamam gibi olanlarına da kaplıca denmiştir o zaman. Kapalı ılıca yani, kaplıca, kapalı ılıca demek. Başka hamamlar da bollaşınca kaplıcalar ve ılıcalar bilhassa sağlık maksadıyla kullanılır hale gelmiştir. Evet sevgili dinleyiciler, konuşmamıza kısa bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim, ondan sonra tekrar devam ederiz. Müzik. Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM İstanbul stüdyolarından Çınaraltı programındaki canlı beraberliğimiz devam ediyor. Evet, temizlik tarihi böyle. Geldik Osmanlılara sevgili dinleyiciler. Avrupa öyle, Selçuklular öyle. Osmanlılar sağladıkları imkanlar sayesinde sevgili dinleyiciler temizliğe en büyük önemi verdiler şüphesiz. Bursa başkent olduktan sonra Türklerin su zevkini, temizlik zevkini doruk noktasına çıkardı. Çünkü Bursa su şehri malum, altı su. Sultan 1. Murat zamanında 14. yüzyılın daha ikinci yarısında Bursa'da çeşitli hamamlar yapıldı. Daha sonra baş şehir olan Edirne'de yine Türk hamamları görülmeye başladı. Ama asıl büyük hamamların görülmesi Cihan Padişahı Sultan Fatih ile başlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra burada A hamamı, efendim Ebul Vefa hamamı, Çukur hamam gibi büyük hamamlar yaptırdı sevgili dinleyiciler. Bursa ise bu devrede büsbütün bir sular şehri, bir hamam şehri haline geldi. Binlerce evde kaplıca sular akmaya başladı. 15. yüzyılın ikinci yarısında Türkler her eve su sağlarken öte yanda Avrupa gittikçe pisliğe gömülmekteydi. Fatih Sultan Mehmet sevgili dinleyiciler hamamların yanı sıra İstanbul'a 200 tane çeşme yaptırdı. Sultan II. Bayezid bunlara 70 tane daha ekledi. Kanuni Sultan Süleyman uzun saltanatı sırasında ayrıca 700 çeşmeyle baş şehrini bol suya kavuşturmuştu. Tabi bunlar İstanbul için söz konusu olan şeyler. Ama diğer şehirlerde, diğer kasabalarda da aynı şey söz konusu. Onlar da nüfus nispetlerine göre çeşmelerle ve hamamlarla donatılmış, İstanbul'la Taşya'nın medeniyet bakımından, refah bakımından pek farkı kalmamıştı sevgili dinleyiciler. Yüzyılın başlarından itibaren sevgili dinleyiciler Avrupalıların Türkiye'ye gelip gitmesi çok artmaya başlamıştı. Bunlar arasında eli kalem tutanlar her fırsatta gördükleri harikulade şeyleri anlatmaktan geri kalmıyorlardı. 1520'de İstanbul'a gelen bir seyyah var. Bazzano da Zara. Hamamları eski Roma'nın en güzel hamamlarından daha üstün tutuyor. Hamam adabını uzun uzun anlatıyordu. 1550 yılında Türkiye'ye gelen Pierre Bellon, o da 1553'te Türkiye hakkında bir kitap neşretmiş. Bu eserinde temizlik için ayrı müstakil bir bahis açmıştı sevgili dinleyiciler. Hamamlarla beraber genel temizlik kurallarını da ele almıştı bu Bellon. Bebeklerin temizliğine ne kadar dikkat edildiğini, efendim atlarının affedersiniz ne büyük bir itinayla temizlendiğinde özene bezene yazmaktaydı. Yabancı seyyahların ilgi çekicilerinden biri de sevgili dinleyiciler bir İtalyandır. Paolo Givio. İstanbul'da uzun süre kalmış ve incelemelerde bulunmuş bu yazar. Normal temizlik kurallarından başka askerlerin temizliğini de anlata anlata bitiremiyor. Türk askerinin çok sıhhatli ve temiz olduğunu söylüyor. Avrupa ülkelerinde diyor askerlerin bulundukları yerlerde kokudan geçilmez. Halbuki bunun aksine Türk askerleri pırıl pırıl. Avrupa'dakilerin pisliğini, kokusunu bir yana bırakın, sebep oldukları hastalıklar cabasıdır. Burada ise askerlerin yüzünden sanki sağlık, canlılık, afiyet akıyor diye yazıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman devrinde İstanbul'a gelmiş bir İspanyol seyyahı var. Onun yazdıkları da hakikaten Avrupa'nın temizlik anlayışını açıkça dile getiriyor. Türkler diyor, biz Hristiyanların diyor pis olduğunu ileri sürüyor. Halbuki diyor yıkanmak zararlıdır diyor. İspanya'da diyor hayatı boyunca iki defa yıkanmış erkek veya kadın yoktur diyor. Yıkanmanın diyor pek çok kimseye zarar olduğu diyor görülmüştür diyor. Hele biz Hristiyanlar diyor alışık olmadığımız için yıkanmak diyor bize iyi gelmez. Burada iki defa yıkanmak konusunu biraz açıklayalım. Birinci yıkanış vaftiz yıkanışıdır. Yani vaftiz suyunun dökülmesidir. Avrupalıların bundan sonra kutsal sudan mahrum olmamak için yeniden yıkanmayı akıllarından bile geçirmedikleri anlaşılıyor. Hani kadının bir tanesi gene böyle pis bir oğlu ölmüş de ölürken arkasından ağıt etmiş. Su kuşuydu Memom demiş. Doğduğunda da yıkandı, öldüğünde de yıkandı. İki kere ömründe yıkanmış, annesi onu su kuşu olarak vasıflandırıyor. Evet, bu yıkanmanın zararlı olduğunu yazan Avrupalı yazar sadece bu yukarıda söylediğimiz İspanyol gezgini değil. 17. yüzyılda Türkiye'ye gelmiş bir yazar var, Grelo. Bu konuda 1680 yılında yayınladığı kitabında diyor ki, Türkler diyor, yıkanmada diyor mübalağaya kaçarlar diyor. Bu kadar diyor sık yıkanmasalar muhakkak diyor çok daha az hasta olurlar diyor. Hemen diyor her gün yıkandıkları için diyor beyinleri sulanıyor diyor. Ne var ki diyor, Türklerin diyor umumi helaları diyor çok temiz diyor. Bizdeki gibi diyor mabetlerin civarına diyor duvarlarının dibine diyor küçük büyük abdest bozanlarını hiç diyor görmedim diyor. Esasen diyor bu temizlik diyor Türklere mahsus diyor. İranlarda falan bu kadar temizlik, Kahire'de falan bu kadar temizlik yok diyor. Türklerin diyor kendi yemek takımları ayrıdır. Kedileri ve köpeklerine yiyecek verdikleri kaplar ayrıdır. Köpekler bizdeki gibi insanın tabağında arta kalanı aynı tabaktan yemez. Türkler bu adetimize çok sinirleniyor. Hatta sırf bu yüzden bize köpek diyenleri bile işittim diyor bu Girolo. Evet sevgili dinleyiciler, Avrupa Rönesans ile birlikte battığı bu pislikten işte böyle Osmanlılara, Türkleri göre göre gide gele 19. yüzyıl başlarında sıyrılmaya başladı. O zamana kadar pislik öylesine feci haldeydi ki sevgili dinleyiciler, çok büyük ölçüde çocuk ölümü vardı. Sık sık salgın hastalıklar çıkıyordu. Binlerce kişiyi birden götürüyordu. Mesela 1501 yılında Fransa'nın Bordo şehri var. Şaraplarıyla meşhur. Hatta o Bordo renk de oradan geliyor, o kırmızı şarap rengi. Burada bir kolera salgını olmuş. 17 bin kişi ölmüş bu kolera salgınında. Bu rakam şehrin bütün nüfusunun yarısından çok daha fazlaydı. Evet, 17. yüzyılda Paris gibi büyük şehirlerde sevgili dinleyiciler su son derece az bulunur bir nesne haline gelmişti. Şehrin nüfusu artıyordu ama kullanılan su artmıyordu. Şehirde topu topu 40 çeşme vardı. Bir o kadar da kuyu vardı sevgili dinleyiciler, hepsi bu. Su sokaklarda dolaşan sakalardan sağlanırdı. Ya da bir çeşme başında saatlerce kuyruğa girilirdi. Aslında kaliteli kimseler suyu pek sevmezlerdi. İşin aslı esası da buydu zaten. Kısacası balık baştan kokuyordu. Fransızların güneş kralı var. 14. Louis. Bunun sabah yıkanması bir uşağın eline damlattığı birkaç damla şarap hülasasından ibaretti. Gün aşırı tıraş olurdu bu 14. Louis. Dişlerini ise hiç yıkamazdı. Bu bakımdan birçok çağdaşları Avrupalı gibi dişsiz kalmıştı. Gerçi Fransızların Kraliyet Sarayı olan Versailles Sarayı'nın zemin katında bir banyo dairesi vardı ama kral ancak hasta olduğu zaman orasını kullanırdı. Doktorlar saf suyun sağlığa zararlı olacağını iddia ederlerdi. Yıkanılsa bile suya alkol karıştırmanın çok faydalı olduğunu söylerlerdi. Öte yandan sevgili dinciler, her sınıf halk temizlik anlayışından öylesine mahrumdu ki evlerde falan şöyle dursun, saraylara bile tuvalet yapılmıyordu. Paris'in meşhur Versailles ve Tüileri sarayları yapıldığı zaman hela yoktu. Pek çok insanın girip çıktığı saraylarda tabii ihtiyacı giderecek bir yer olmayınca gelip gidenler de merdiven altlarına, kapı arkalarına, koridor duvarlarının diplerine işlerini görüyorlardı. Bütün bu kokular nasıl bastırılsın? Parfümlerle. Fransa'da kokuculuğun, parfümcülüğün çok ileri olmasının asıl sebebi budur sevgili dinleyiciler. Mesela 14. Louis, evet yıkanmazdı ama kokudan çok iyi anlardı. Bir de yeri gelmişken bu yapılan, çok affedersiniz, defacetlerin sonra ne olduğunu merak edeceksiniz. Benim lazımlığa yapılınca mesele yok. Lazımlık pencereden aşağı dökülür, artık kim geçerse başından aşağı böyle pislik gelebilir sokaklara. Eğer lazımlığa yapılmamışsa o yapılan kazuratın üzerine tüy dikilirdi sevgili dinleyiciler. Kuruyunca tüyden tutularak dışarıya atılırdı. Tüy dikmek tabiri işte buradan gelmektedir.
Ah,
Sevgili dinleyiciler, TGRT FM İstanbul stüdyolarından Çınaraltı programında canlı beraberliğimiz devam ediyor. Evet, Fransa'da durum böyleydi de, İngiltere'de durum bundan farklı mıydı? Değildi elbette sevgili dinleyiciler. Evlerde biriken pislikler, çöpler bu iş için ayrılan mahzenlere dökülürdü. Ama bunların bulunduğu yerden çıkan pislik ve kokunun sağlık için ne derece tehlikeli olduğunu siz hesap edin. Evlerde, saraylarda olmadığı gibi halkın toplu olarak bulunduğu tiyatrolarda da helal yoktu sevgili dinleyiciler. Oralarda da herkes ihtiyacını merdiven diplerinde, kapı arkalarında veya pencere önlerinde gideriverirdi. Kapalı yerlerde durum böyle olunca sevgili dinleyiciler, sokakta ne olur? Her yer umum helaya döner tabii. Gerçekten de küçük şehirler şöyle dursun. Paris, Londra, Viyana gibi şehirlerde durum böyleydi sevgili dinleyiciler. Herkes her aklına estiği yerde rahatça ihtiyacını görüyordu. Vücut temizliği de tam anlamıyla evlere şenlikti sevgili dinleyiciler. Mesela Paris'te yıkanmayı aklına koyanlar Sen Nehri'ne girerdi. Erkekler çıplak, kadınlar üzerlerinde bir gömlek, bu halde yıkanırlardı. Peki nehrin suyu, Sen Nehri'nin suyu temiz miydi derseniz? Ne gezer? Çöplerin, bütün pisliklerin şehrin döküntülerinin çoğu halkın yıkandığı o sulara akardı. Bir de Ganj Nehri var böyle Hindistan'da. Yanda lağım akıyor. Orada millet ibadet yapıyoruz diyor, orada yıkanıyorlar. Demek ki pek bir fark yok arada. Şimdi bir an düşünelim sevgili dinleyiciler. Böyle bir toplumdan, böyle bir şehirden çıkan bir yabancı İstanbul'a gelmiş. Adım başı rastlanan çeşmeler, sebiller, efendim sık sık karşılaşılan, görülen hamamlar, camilerin, mescitlerin avlularındaki şadırvanlar, bütün bunlar insana bir başka aleme gelmiş hissini vermez mi? Bu yüzden de sevgili dinleyiciler, gelenler Türklerin temizliğini anlata anlata bitiremiyorlardı. İstanbul'da 17. yüzyılın ortalarında 302 tane hamam vardı sevgili dinleyiciler. Bunların dışında saraylarda, efendim konaklarda ve evlerdeki hamamların sayısı ise 15.000'e yakındı. 1655 yılında İstanbul'a gelen bir Jean de Thévenot var. O diyor ki, Fransızcadaki diyor, Türk gibi kuvvetli sözü boşuna söylenmemiş diyor. Çünkü diyor, Türklerin çoğunluğu diyor sıhhatlidir ve kuvvetlidir. Temizlik ve sağlık için diyor Türkler sık sık hamama gider. Şehirlerinde çok güzel hamamlar olduğu gibi diyor, hiç değilse bir hamam olmayan köyde yoktur diyor Thévenot. Türkler diyor çok yaşarlar, az hasta olurlar. Bizdeki diyor böbrek rahatsızlıklarını, daha başka birçok hastalığı Türkler bilmezler bile diyor. Bunun diyor başlıca sebebi sık sık hamama gitmeleri ve az yiyip içmeleridir. Hakikaten ben de bazı Avrupalı doktorların kitaplarında gördüm. Türk hamamı denilen hadise onlar için çok makbul. Her gün, her hafta bir kere diyor Türk hamamı yapmak lazım. Türk hamamı da şu, dar küçük bir yerde kovayı sıcak suyu dolduracaksınız. Onun buharı o küçük yeri saracak. Efendim işte bir miktar orada kalınacak. O buhar vücudun gözeneklerini açacak. Daha sonra bir hafif terleme. Bu efendim Türk hamama adıyla adlandırılıyor ve sıhhate çok faydalı olduğu söyleniyor. Duştu, şuydu, buydu tamam ama Türk hamamını Avrupa'nın doktorları bile tavsiye ediyorlar. Sadece Jean de Thévenot değil sevgili dinleyiciler, daha başka birçok yazarlar bizi Avrupalıları böyle tanıttı. Aslında boşuna değil tabii. Bir millet ki temizlik ve hamam edebiyatına girmiş. Bir millet ki edebiyatında hamamname diye bir tür oluşmuş. Elbette dünyaya örnek gösterilmeye, dünyaya temizlik dersi vermeye layıktır. Hamamname nedir deyince 16. yüzyılda bir deli birader vardı Bursa'da, Gazali Çelebi. Bundan başlamış bu hamamname. Daha sonra Bursalı Nihali Cafer Çelebi devam ettirmiş. Vücudi bu konuda eserler vermiş. Ayrıca Nevizade Atayi'nin, Şair Nabi'nin, Şair Nedim'in eserlerinde de bu konuya temas eden parçalar var. Temizlik dinin yarısıdır diyecek kadar konuya önem veren bir millet, bir din. Batı dünyasında örnek alınmış. Avrupalılar temizliğin anlamını Türklerden öğrenmiştir. Evet, öğrenmiştir ama ancak 400 senede. Evet sevgili dinleyiciler, işte temizlik kültürü, helâ kültürü böyle. Evet, helâ kültürü insanlık kadar eski. Yeryüzünde helâ kültürünü ilk tatbik eden insan Hazreti Adem. İnsanoğlu sağlığını korumak, çevresini kirletmemek için binlerce yıldan beri bu ihtiyaç görülecek yerlerin mesken olarak kullanılan yerlerden uzağa yapmayı münasip görmüş ve bunlar için belli yerler tahsis etmiş. Helâ sözü mesela. Helâ Arapça hali, yani ıssız kelimesinden türemiştir. Dilimizde helâ yerine konulmuş, ikame edilmiş daha pek çok kelime var, pek çok isim var. Mesela abdesthane, ayak yolu. Neden ayak yolu? Çünkü eskiden efendim ileri gelenler, padişahlar olsun, beyler olsun, hemen her yere atla giderlerdi. Bir tek yere ayaklarıyla yürüyerek giderlerdi. Orası da tuvaletti. İşte onun için ona ayak yolu denmiş. Kademhane de deniyor. Kadem ayak demek malum. Memşahane mesela. Halk arasında memişhane derler. O da nasıl? Arapça meşa gidilecek yer manasına gelir. Memşahane gidilecek yer. Farsça Arapça karışımı. Yine mesela kenef sözü Arapça kenif, yani sığınılacak mekan manasını taşıyor. Sevgili dinleyiciler, bu helâ ile ilgili en eski belgeyi M.Ö. 3000 senelerinde görüyoruz. Hindistan'ın Indus medeniyetine ait Mohenjo-Daro ve Harappa harabeleri var. Orada şehrin kanalizasyon sistemine bağlı birkaç tane helak kalıntısı tespit edilmiş. Bu şehirlerde aynı zamanda dediğim gibi planlı şekilde inşa edilmiş bir kanalizasyon şebekesi var. Yine Sami ırkından gelen Mezopotamya'da yaşayan Akatlar var. Onların da Hela'yı bildiklerini anlıyoruz. Eski Mısırlarda Hela sadece saraylarda ve zengin evlerinde vardı sevgili dinleyiciler. Milattan önce 1700 yıllarında Mezopotamya'da Fırat sahilinde bir Mari krallığı var. Bu krallığın kralı Zimri-Lim'in sarayında Hela bulunduğunu biliyoruz. Yine milattan önce 1000 yıllarında Anadolu'da yaşayan Hititler var ve Urartular var. Bunlar da Hela kullanmışlar. Uygur Türklerinin de Hela'yı bildiklerini biliyoruz ve ona batıklık adını veriyorlar. Bunu Uygur metinlerinden öğreniyoruz. Milattan sonra 300'lü yıllarda Orta Amerika'da bir medeniyet var. Maya medeniyeti. Orada da bakıyoruz. Hela kültürü orada da var. Hatta bugünkü Meksiko City'nin kuzeyinde bir şehir var. Teotihuacan şehri. Bu şehrin caddelerinin altında mükemmel bir kanalizasyon şebekesi var. Zaten bu Mayaların, efendim, Aztek ve İnkaların daha sonrakilerin çok medeni olduğunu tespit ediyor tarihçiler, arkeologlar. Avrupa'da daha önce de söyledik. Hela ilk defa Romalılar zamanında var. Hatta Romalılar paralı umumi tuvaletler de kurmuşlar. Ve Hela'yı bir zevk, bir vakit geçirme vasıtası haline getirmişler sevgili dinleyiciler. Romalı zenginlerin gittiği Hela'lar mermerden yapılmış koltuklu klozetler halindeydi. Yuvarlak bir zemine oturtulmuş 10-12 tane oturaktan efendim teşekkül ediyordu. Ortada fıskiyeli bir havuz bulunuyordu. Köleler daha evvel Hela'ya gidip oturak taşına otururlardı. Böylece o mermerden olan Hela taşlarının ısınması sağlanırdı. Bilahare efendileri gelir, ısıtılmış taşlara otururlardı. Bu şekilde zengin Romalılar bir taraftan ihtiyaç giderirken diğer taraftan da memleket meseleleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunurlardı. Romalılardan sonra Avrupalılarda Hela kültürü unutulmuştur sevgili dinleyiciler. Evet, İslamiyet'in gelişiyle tabii Hela kültürü, temizlik kültürü tekrar ihya edilmiş. İslam aleminin her köşesinde, her evinde, her binasında Helalar kurulmuş. Mesela Emevi halifesi 2. Velid'in bir sarayı var. Meşaddağ Kasrı, Ürdün'de bugün ben buraya gittim gördüm. Burada hala o zamanda yapılmış olan Helalar günümüze kadar muhafaza edilmiş. Emevilerden sonra Abbasiler, Selçuklar ve Osmanlılar daha önce de söyledik. Hela kültürünü hem sıhhat hem yaygınlık bakımından zirveye ulaştırmışlar. Hatta Osmanlılar zamanında sevgili dinleyiciler seferlerde seyyar helalar vardı. Osmanlılar işte böyle helal kültürüne sahipken yukarıda da anlattığımız gibi Avrupa'da köylerde, şehirlerde hatta saraylarda bile helal bulunmuyordu sevgili dinleyiciler. Onun için işte Avrupa şehirleri pis kokudan geçilemeyecek şekildeydi. Bu defacet edilen lazımlıkları pencereden aşağı dökerlerdi dedik. Hem yollar çok pis kokardı. Bir de Avrupa'da işte kapalı araba kullanılmasının sebebi de bu pis kokudan ve efendim muhtemelen başına bir pislik dökülmesinden kurtulmak içindir. Avrupalıların helal kültürünü Osmanlılardan aldığını nereden anlıyoruz? İtalyanca Alla Turca helanın menşei Türk İslam medeniyetidir. Alla Turca Türk usulü demek. Helayı Türklerden öğrendiğinin en büyük delili. Bugün de evlerde iki tuvalet var. Birine Alla Franca, birine Alla Turca deniyor. Alla Turca işte bizim eskiden beri kullandığımız helalar, ona Avrupalılar Alla Turca demişler. Evet sevgili dinleyiciler, tuvalet bu kadar önemli. Diyelim ki kiralık bir ev arıyorsunuz. İlk bakmanız gereken şey kaç odasının olduğu. Efendim evin yeterince güneş alıyor mu almıyor mu? Bunun yanında evin iki tuvaletin olup olmadığı da önemli sevgili dinleyiciler. Niçin? Tabii sabahleyin tuvalet kapısındaki yoğun trafik sırasında gecikmeleri önleyebilmek için. Diyelim ki yolculuk yapıyorsunuz trenle, uçakla ya da otobüsle. Bir sinemada, lokantada ya da iş yerinizde ani olarak sıkıştığınız zaman istediğiniz tek şey çok yakınınızda boş bir tuvalet bulmaktan ibaret. Onun için vaktinden önce herkes bir de tuvaletin yerini öğrenir. Yine bir eve misafir geldi mi, yatılı misafir. Şimdi artık onlar da kalmadı ya, çok kimse size otelde bir yer ayırttık demek nezaketini ve misafirperverliğini gösteriyor. Neyse, ona ilk gösterilecek yer evde tuvaletin yeriydi. Ne derseniz deyin sevgili dinleyiciler, tuvaletin günlük hayatımızda büyük önemi, değeri ve yeri var. İngilizler sevgili dinleyiciler günümüzde tuvalete gitmek ihtiyacı duydukları zaman kibarca şöyle derler. Biraz yüzümü pudralamak istiyorum. Yani tuvaletimi tazeleyeceğim manasına. Amerikalılar John'a kadar gidip gelmem ya John'a kadar gidip gelmem gerek diye kestirip atarlar. İtalyanlar ise sevgili dinleyiciler küçük bir toplantıdan söz ederler. Almanlara gelince çiçek toplayacağım derler. Japonya'da sülün avına çıkmak tabii ihtiyacını gidermek manasına gelir. Bizde de sevgili dinleyiciler, tuvalete gitmek açıkça söylenmek, dışarı gideceğim veya bir ihtiyacım var şeklinde ifade edilir.
Gidiyorum işte gör, yar yandım aman. Hayalde gördüşte gör. Hiç bilmedin kadrimi on parmaklıkla. Bir zalime düşte gör. Hiç bilmedin kadrimi on parmağına bir zalime düştü gör. Kavuşmadık yar olmaz on parmağına, kavuştur bari mevla. Kavuşmadık yar olmaz on parmağına, kavuştur bari mevla.
Evet sevgili dinleyiciler, beraberliğimiz Çınaraltı programında canlı beraberliğimiz devam ediyor. TGDT FM İstanbul stüdyolarındayız. Evet, temizlikten bahsettik, yıkanmaktan bahsettik. Avrupa'da temizlik, bizde temizlik. Hela kültüründen bahsettik. Biraz da diş temizliğinden bahsedelim ve sözlerimizi toparlayalım sevgili dinleyiciler. dişçilik, belki tıbbın bir köşesi, bir kolu ama temizlik de deyince bizim bahsimize girer. Tabii zamanımızda çok ilerleyişler gösterdi bu dişçilik ve diş temizliği. Fakat bu bizim için yeni bir şey değil sevgili dinleyiciler. Biz bu usulleri 14 yüzyıldan beri biliyoruz. Hatta yüzlerce yıl önce yazılmış olan kitaplarda diş temizliğinden bahsedildiği bugün önümüzde. Bilindiği kadarıyla sevgili dinleyiciler, İstanbul, İzmir ve Ankara, bu üç büyük şehrimizde yaşayanların %90'ının dişlerinden ve diş etlerinden şikayetleri var. Toplam nüfusumuzun %60 kadarı olan İsviçre halkının ise %98'i dişlerinden şikayetçi. Yani memleketimiz bu diş hastalıkları, diş temizliği bakımından gelişmiş memleketler seviyesinde. Sevgili dinleyiciler, Atlantik Okyanusu'nun veya Atlas Okyanusu'nun güneyinde bir ada var. Tristan ve Cunha Adaları. Bugün İngiliz müstemlekesidir burası. Hala. Modern dünya insanları burayı pek az bilirler. Biz bu Tristan ve Cunha Adaları'nı pul koleksiyonculuğu zamanında öğrenmiştik. Ben İngiliz müstemlekeleri pullarına meraklıydım. O zamandan Tristan ve Cunha dendiği zaman bir İngiliz müstemleke adası olduğunu biliyordum ama çok kimse, hele ki böyle bir merak olmayan, bunu bilmez. Bu adaların evvelce 200 tane sakini vardı sevgili dinleyiciler. 200 kişi yaşıyordu bu adalarda. Başlıca gıdaları süt, yumurta, balık ve patatesti. Bu beslenme tarzında büyük bir değişiklik olmadığı sürece diş ve diş etleri hastalıkları konusunda hiçbir şikayetleri yoktu sevgili dinleyiciler. 1932 yılında İngiliz diş tabipleri bu adalarda bir araştırma yaptılar diş üzerine. Nüfusun %83'ünde hiçbir diş çürüğü, hiçbir diş et hastalığı yoktu. Ancak nüfusun %1,8'inde dişler çürüktü sevgili dinleyiciler. Geri kalanlarında da mühim olmayan çürükler, arızalar tespit edilmişti. Peki bunlar neden acaba böyle diş çürüklüğü, diş eti rahatsızlığı bakımından bu derece mahrum, bu derece fakirlerdi dersiniz? Bu insanlar sevgili dinleyiciler bir kere diş tabibi tanımıyorlardı. Daha önemlisi bu topluluk hiç şeker yememişti. Şekerin ve şekerlemenin ne olduğunu bilmiyordu. 1965 yılında burada ikinci bir araştırma yapıldı sevgili dinleyiciler. Geçen 33 yıl içinde ada sakinlerinin yemek çeşitleri, adetleri değişmişti. İngilizler her gittikleri yere olduğu gibi buraya da kendi adetlerini getirmişlerdi. Nüfus artmış, 240 kişiye çıkmıştı. 200 kişiden 240 kişiye. Bu 240 kişi artık haftada 138 kilo şeker, 210 kilo un ve 52 kilo şekerleme sarf etmeye başlamışlardı. Böylece diş çürüğü problemi kendisini göstermeye başladı. Bu araştırmada nüfusun %78'inin dişlerinin tamamen bozulduğu, %9,2'sinin bütün dişlerinin çürük olduğu görüldü. Bundan sonra sevgili dinleyiciler, Tristan ve Cunha halkının her yemekten sonra dişlerini fırçalamayı öğrenmeleri gerekti. İnsanların yumuşak, gevşek gıdalar ve şekerlemeler için ödemeye mecbur oldukları fidye bu. Zira şekerli gıdaların kimyevi parçalanmasından dişler için oldukça tehlikeli asitler meydana geliyor. Bunlar da diş minesini yıpratıyorlar. Buna karşı tabii en iyi çare dişleri fırçalamak. Biz de şimdi diş doktoru gibi konuştuk. Neyse. Şimdi Avrupa'da diş fırçasının diş sağlığını korumada şart olduğunu ilk defa 1796 yılında bir diş hekimi söylüyor. Bostailu bir diş hekimi söylüyor. Diş fırçası Amerika'da ancak 1806 yılında, bir müddet sonra da Paris'te yavaş yavaş kullanılmaya başlanıyor. Öte yandan bizde arak denilen bir ağaçtan veya erak denilen bir ağaçtan, bir bitkiden misvak yapılıyor. Misvaklamanın usulü, sırası, şartları, misvak kullandıktan sonra muhafaza edileceğini gösteren yazma kitaplar var, belgeler var. Yalnız bu kadar değil. Dişlerin aralarının temizlenmesinde kullanılan bir hilal var. Şimdi kürdan diyoruz. Bunun hangi bitkilerden yapılması lazım? Bunu eskiler çok iyi biliyorlardı. Yine dişlerin etrafında biriken küfekiler var. Bunların temizlenmesinde kullanılan avandalıkların bin yıllık örnekleri var ki bu da bir gerçek. Evliya Çelebi seyahatnamesinde anlatılıyor. Yalnız İstanbul şehrinde 700'e yakın ehil kişi içinde cerrahlık yaptığı 400'e yakın cerrahan dükkanı var. Bu dükkanlarda tahtirevanlar üzerinde diş çıkartacak kelpete, mengene, küskü, testere, ere, minsar, milkat, eye ve daha birçok cerrah aleti var. Bak, bakın diş doktorları var o zaman memleketimizde. Bugün Tıp Tarihi Enstitüsü'nün kitaplığında 1456 yılına ait bir kitap var. Amasyalı tabip Sabuncuoğlu Şerafettin Efendi yazmış. Bu eserin dünyada 3 tane nüshası var. Bu harikulade eseri Fatih Sultan Mehmet'e takdim etmiş bu yazar. Ve bunun şahsi mührünü taşıyan yegane renkli resimli nüshası hala Paris Milli Kütüphanesi'nde var. Neyse, o devirde batılı devletler dünyasında değil diş sağlığı bir defa olsun doğru diş yıkanmak bile yoktu. Halbuki bu tabip Şerafettin Efendi dişlerin nasıl temizleneceğini gösteriyor. Evet, şu anda da Avrupalılar ve Batılılar diş sağlığına, diş temizliğine önem verilmesi noktasına gelmişlerdir. Türklerden bu işi öğrenerek. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftaki Çınaraltı programı da burada sona eriyor. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere. Hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.